Şimdi bize gönderdiğiniz şu kaynaklara şöyle bir baktım ve yani kafamda tek bir soru var. Endüstriyel bir dev nasıl olur da doğanın beklenmedik kurtarıcısı olabilir?
Evet, normalde aklımıza bacalar gelir, beton gelir, kirlilik gelir. Ama bugün Çin'in Sarı Denizi'ndeki açık deniz rüzgar santrallerinin tam tersi bir etki yarattığını görüyoruz. Resmen deniz yaşamı için bir sığınağa dönüşmüşler.
Bu gerçekten de bütün ezberleri bozan bir durum. Çünkü genel kanı neydi? Bu devasa yapıların deniz tabanına, ekosisteme zarar verdiği yönündeydi.
Evet, hep öyle bilinirdi.
Ama bu çalışma bu algıyı kökünden sarsıyor ve bize yapay resif etkisinin hani ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor.
Dur bir saniye. Yani kaynaklarda söylenen şey şu mu? Bu devasa beton ve çelik ayaklar koruma altındaki doğal bir resiften bile daha fazla canlı barındırabilir mi? Bu kulağa biraz çılgınca geliyor. Kulağa öyle geliyor ama veriler tam olarak bunu işaret ediyor. Zaten araştırmanın en çarpıcı bulgusu da bu. Türbinlerin o su altındaki pürüzlü yüzeyleri var ya,
Evet.
istiridye ve midya larvalarının tutunması için adeta bir davetiye çıkarıyor. Doğal kayalıklarda bu kadar geniş, bu kadar uygun bir yüzey bulmaları çok zor. Buraya bir kez yerleştiklerinde ise işte domino taşları devrilmeye başlıyor.
İşte o domino etkisi kısmını çok merak ediyorum. Tam olarak nasıl işliyor bu süreç? Yani sadece bir yere tutunuyorlar ve sonra her şey birden canlanıyor mu?
Aynen öyle. Murdoch Üniversitesi'nden James Twidley'in benzetmesi çok yerinde. Birinci adım, larvalar tutunuyor ve devasa koloniler oluşturuyorlar.
Tamam.
İkinci adım, bu istiridye ve midyalar doğal birer su filtresi gibi çalışıyor. Suyu temizleyerek görüş mesafesini arttırıyorlar ve planktonlarla beslenerek zengin bir besin tabanı yaratıyorlar.
Anladım. Yani ortamı diğer canlılar için daha yaşanılır hale getiriyorlar. Peki bu suyu temizleme işi ne kadar etkili? Gerçekten hissedilir bir fark yaratıyor mu?
Kesinlikle. Tek bir istiridye düşünün, günde onlarca litre suyu filtreleyebilir. Milyonlarcasını bir arada hayal edin, yerel su kalitesinde çok ciddi bir iyileşme sağlıyorlar.
İnanılmaz.
Bu da üçüncü domino taşını deviriyor. Temiz su ve bol yiyecek küçük balık sürülerini bölgeye çekiyor. Onların peşinden de tabii ki daha büyük avcı balıklar geliyor. Ve sonuçta birkaç yıl içinde sıfırdan kendi kendine yeten karmaşık bir besin ağı oluşuyor.
Bu müthiş bir zihniyet değişimi. Yani bu sadece zararlı değil demek değil, bu aktif olarak faydalı demek.
Tam olarak bu.
Enerji üretirken aynı zamanda deniz ekosistemini restore ettiğimiz, hani bir taşla iki kuş vurduğumuz bir senaryodan bahsediyoruz. Bu deniz tabanını öldürüyorlar eleştirisini tamamen boşa çıkarıyor.
Tamamen. Hatta o eleştirinin tam tersini kanıtlıyor. Ve bu sadece yerel bir ekolojik başarı hikayesi de değil. Bu santrallerin tam olarak nerede, yani Çin'de olduğunu düşündüğümüzde, durumun ironisi ve küresel potansiyeli katlanarak artıyor.
Doğru ya. Bir yanda dünyanın en büyük sera gazı salımını yapan ülke,
Evet.
diğer yanda rüzgar enerjisi kapasitesinde dünya lideri. Ve şimdi anlıyoruz ki bu devasa enerji yatırımı aynı zamanda aşırı avlanma yüzünden çökmüş balık stoklarını yeniden canlandırmak için istemeden de olsa bir fırsat yaratıyor. Ne kadar karmaşık bir tablo.
Çok karmaşık. Bu durum Çin'in enerji politikalarının sadece iklim değişikliğiyle mücadele açısından değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve ekolojik restorasyon açısından da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu rüzgar çiftlikleri balıkçılığa kapalı alanlar yaratarak balık popülasyonları için bir nevi kreş görevi görüyor.
Bir sığınak, bir kreş gibi yani.
Aynen. Ve buradan yayılan balıklar çevre denizlerdeki stokları da besleyebilir.
Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Elimizdeki bu tablo, endüstriyel altyapı projelerine bakış açımızı tamamen değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Doğru planlandığında bir enerji santrali aynı zamanda bir doğa koruma alanı olabilir. Bu, mühendislikle ekolojiyi birleştiren yepyeni bir kapı aralıyor.
Tam olarak bu. Ve bu da bizi kapanışta sormamız gereken o kışkırtıcı soruya getiriyor. Eğer bir enerji altyapısını kasıtsız bir şekilde, yani tesadüfen bir deniz sığınağına dönüştürebiliyorsak,
Evet.
bundan sonra inşa edeceğimiz köprüleri, limanları veya platformları en başından itibaren ekosistemlere fayda sağlayacak şekilde bilinçli olarak nasıl tasarlayabiliriz?